Ayrım 41. Dönüşlü Özne. Ana tümcemizi anımsayalım mı önce? Şuydu. Alper bulaşık yıkadı. Bu yüklemdeki eyleme, yani yıka eylemine, az önce sıraladığım eklerden birini getirerek işlemi başlatıyorum. Eylem artık yıka değil, yıkan. Alper bu eylemi yapmak için değişmek zorunda. Bulaşığı bir kıyıya koyup kendi üstünde uygulayacak yıkama eylemini. Başka bir deyişle eylemi kendi üzerine döndürecek. Dönüşlü denmesinin nedeni bu. Başka bir varlığa değil, döndürüp kendi üstüne uyguluyor Alper yıkama eylemini. Kendi üzerinde yapıyor. Kendisini yıkıyor. Alper yıkandı. Kümemiz özne, nesne, yüklenden oluşuyor. Ama geçişsizlik iki olarak getirdiğimiz ne, nesneyi ortadan kaldırdı, yani gerçekten geçişsiz yaptı eylemi. Alper etkin bir görevde, yani özne. Ama aynı zamanda edilgen, yani nesne olan da o. Başka bir deyişle, Alper hem eylemi yapmış, hem de yapılan eylemden etkilenmiştir. Geçişsizlik eki, hareketi öznenin üstüne döndürmüştür. İşte bu yüzden bu özneye dönüşlü özne, öyleme de dönüşlü eylem diyoruz. Dönüşlü eylemi anlayabilmek için dönüşlü kişi adalı kendi anımsanabilir. Alper kendisini yıkadı. Alper yıka emrini aldı. Hareketi kendisine döndürdü. Alper kendisini yıkadı. Neyse, Alper yıkandı da odur. Bir öznenin eylemi kendi üstüne döndürebilmesi için insan olması ya da bu döndürme gücünü gösterebilecek bir varlık, yani bir canlı olması gerekir. Kadın dövündü. Kadın kimi dövüyor? Kendisini. Manken kız süslendi. Süsleme eylemini yapan da, etkilenen de kızdır. Kedi yalandı. Kedi yalama eylemini kendi üstüne yapmış, kendisini yalamıştır. Delikanlı duvara yaslandı. Delikanlı kendisini duvara yasladı. Dönüşlülük eki ne'nin kullanıldığı bütün eylemler dönüşlü eylem olmak zorunda değildir. Çocuk sevindi. Çocuk kendisini sevdi anlamında değildir. Ek geçişli, sev eylemini geçişsiz ama dönüşlü olmayan sevin eylemine dönüştürmüştür. Kimi zaman L de bu görevi yapabilir. Çocuk geziye katıldı, adam ortaya atıldı. Buradaki değişikliğe bir ses olayı diye bakmak uygun olur. T sesi kendisinden sonra N ekini istemediği için N eki L'ye dönüşüyor. Edilgen özne, parantez içinde sözde özne. Az önce yüklemi geçişli olan tam bir tümceyi küme olarak göstermiştik. Şöyleydi. Özne, nesne, yüklem. Yüklemdeki geçişli eyleme yine aynı ekleri, N ve L eklerini getireceğiz. Ama bu kez nesneyi değil, özneyi nasıl ortadan kaldırdığına tanıklık edeceğiz. X bulaşığı yıkadı, bulaşık yıkandı. Özne gizli değildir. Gizli özneyle bunu karıştırmayalım. Yüklemdeki eylemin bildirdiği işi, eylem kökünün bildirdiği emri özne yapmıyor. Özne bir iş yapar, burada ise öznesizlik durumu var. Özne bir şey yapmıyor. Özne gibi görünen sözcük, özne yokluğundan yararlanarak geçip öznenin köşküne kurulmuş bir nesneden başka bir şey değil. Aslında özne olmadığını, sahte bir özne olduğunu belirtmek için sözde özne diyoruz. Dil bilgisel açıdan özne olan bulaşıklar bu hareketin anlamca nesnesidir. Burada da N ve L eklerini görürüz. Eklerden gideceğimizi söylemiştim ya, şimdilik yalnızca bu iki ekin neler yaptığıyla ilgiliyiz. Hırsız yakalandı. Hareketi yapan hırsız mı? Salon süslendi. Birileri tarafından. Bu işi yapan birileri olmasa salon süslenmezdi. Dönüşlü öznenin insan değilse bile eylemi kendi üstüne döndürecek güce sahip bir canlı olması gerektiğini söylemiştik. Edilgen öznenin de genellikle eylemi kendi üstünde gerçekleştiremeyecek bir varlık olması gerektiğini söyleyebiliriz. Herhangi bir canlının, hatta insanın edilgen özne olması durumunda eyleme hiçbir katkısının bulunmadığını, cansızmışçasına pasif olduğunu gözden kaçırmayalım. Hırsız yakalandı örneğine bu açıdan bakabiliriz. Hırsız ister mi yakalanmayı? Onun yakalanma işine katkısı olabilir mi? Aşağıdaki Burak seviliyor örneğine de bakalım. Birileri Burak'ı seviyor. Onlar bu eylemi yapmasa, eylemin Burak'la hiçbir ilgisi kalmaz. Burak seviliyor, tarla sürüldü, adam öldürüldü. Pek karışmaz ama dönüşlülük ile edilgenliğin karıştırılmasını önlemek için bir örnek daha vermek istiyorum. Söylenmek eylemini. Aynı kipekleriyle almama karşın aradaki farkın ne kadar büyük olduğuna lütfen dikkat edin. Levent öfkeyle söylendi. Başka biri yok. Levent kendi kendine söylenmiş. Bu sözler Levent'e söylendi. O sözleri Levent'e söyleyen birileri var. Levent'in söyleme eylemi ile hiçbir ilişkisi yok. Söyleyen biri olmasa o sözler söylenmeyecek. Üst üste edilgenlik eki getirmek duruluğu bozar. Anlatım bozukluğu sayılır. Yemek yendi yerine yenildi demek gibi. Şöyle dendi yerine denildi demek gibi. Belirsiz özne. Geçişsizlik eklerinin ilk iki tanesiyle ilgiliyiz hala. N ve L ile. Bu ekleri ille de geçişli eylemlerin alması gerekir diye bir kural yok. Geçişsiz bir eylemde pekala bu eklerden birini alabilir. O zaman ne olacağını düşünmeden önce şimdiye kadar ne olduğuna yeniden bir bakalım. Eylemin geçişli olması öznenin yanı sıra bir de nesneye gereksinme duyması demek. O yüzden tümce kümesini özne nesne yüklem diye gösteriyorduk. Bu ekler eylem köküne geldiğinde ya nesneyi ya özneyi ortadan kaldırır. Nesne ortadan kalktığında özne aynı zamanda da nesne olarak karşımıza çıkıyordu. Dönüşlü özne. Özne ortadan kalktığında nesne özne olarak karşımıza çıkıyor. Edilgen özne. Şimdi soru şu. Geçişsiz bir eylemin yüklem olduğu tümcede eylemi bu eklerden birini getirdiğimizde ne olur? Tümce kümesi şu. Özne, yüklem. Ortada nesne bulunmadığına göre geçişsizlik eki özneyi ortadan kaldıracak. Ortadan kalkan öznenin yerine geçip özneymiş gibi görünecek bir nesne yoksa bir öznesizlik durumu söz konusu olacak. Yani yukarıdaki denklemden özneyi attığımızda geride onun görevini üstlenecek bir şey kalmaz. İşte bu öznenin belirsiz olması durumunu kastederek belirsiz özne diyoruz. Denemek için git, gel, yat, uyu gibi geçişsiz eylem köklerini alıp bunlara N ve L eklerinden birini getirelim. Gidil, gelin, yatıl, uyun. Bunları tümceye tamamlayalım şimdi de. Oraya daha önce gidildi. Buraya yazın gelinmeli. Bu yatakta yatılmış. Şimdi ne güzel uyunur. Görüldüğü gibi geçişsizlik eki eylemin öznesini ortadan kaldırıyor. Yukarıdaki tümcelerde yüklem dışında dolaylı tümleç ve belirtili tümleç var yalnızca. Bahçeye çıkıldı. Kim çıktı? Bahçe sözcüğünün taş gibi bir dolaylı tümleç eki almışken özne olamayacağını anımsatmaya bile gerek yok, değil mi? Bunlar yalnız üçüncü kişisi kullanılan eylemlerdir. Çekime girmez. Kendi kendine olma. Hala ne ve le ekleriyle ilgiliyiz. Eylem köküne bu ek geldiğinde yukarıda sıraladıklarımızdan hiçbirisiyle bağdaşmayan kullanımlar çıkar karşımıza. Bunları nasıl açıklayacağız? Aşağıda vereceğim örneklerin kiminde edilgenlik, kiminde dönüşlülük anlamı varmış gibi görülmesine karşın, bunların dönüşlü de edilgen de olmadığını göreceğiz. Görelim. Hava bozuldu. Boz eylemini hava kendi üstünde yapmamış. Kendisini bozmamıştır. Öyleyse dönüşlü özne değildir hava. Peki birileri gelip havayı bozmuş olabilir mi? Bu da olamaz. Demek ki edilgen de değil. Nedir bu? Cevap veriyorum, kendi kendine olmadır. Burnum tıkandı. Burnum kendi kendini tıkamadı. Bir başkası gelip burnumu tıkamadı. Unutmayın, sözde özne olması için eylemin bir başkası tarafından yapılmış olması gerekir. Burada eylemi yapan yok. Tıkanma kendi kendine olmuş, bir başkası tarafından yapılmamış. Diyebilirsiniz ki, üşüttüğüm için burnun tıkanmış. Nezle olmuşsun, burnun o yüzden tıkanmış. Evet ama söyledikleriniz burnumun tıkanma nedenleri. Özne yüklem ilişkisinde eylemin nedenleri üzerinde durmuyoruz. Şimdiye kadar hiç durmadık. Salon süslendi dediğimde neden diye sormadınız. Ben de akşama sünnet varmış ondan demedim. Nedenler ilgilendirmiyor bizi. Adı üstünde. Özne ile yüklemin ilişkisine bakıyoruz. Adamın saçları genç yaşta döküldü. Adamın saçlarını döken kimse yok. Ev fırtına yüzünden yıkıldı. Bir evi yıkmak, kazma kürekle, dozerle falan yapılan bir eylemdir. Fırtına yıkma işini yapan değildir. Yıkılma eyleminin nedenidir. Su duruldu, güneş tutuldu, toprak yarıldı. Bir de dönüşlüymüş gibi görünenler var. İçlerinde gizli bir dönüşlülük görüntüsü taşımalarına karşın bunlar da kendi kendine olmalı öznedir. Bakalım. Fatma teyze merdivenlerde çok yoruldu. Yorma eylemini yapan başka bir özne olsaydı Fatma teyze edilgen özne olacaktı. Yorma eylemini Fatma teyze kendi üstünde yapıyor olabilir mi? Kendi kendini mi yoruyor Fatma teyze? Deli mi? Niye yorsun kendini? Öyleyse dönüşlü de değil. İşte o yüzden bu tipteki örnekleri de kendi kendine olmaya sokuyoruz. Cemile annesinin boynuna sarıldı. Cemile kendisini mi sarıyor annesinin boynuna? Bir başkası gelip Cemile'yi annesinin boynuna kaşkol gibi sarıyor mu? Hayır. Hareket başkasına yönelik. Dönüşlü gibi görünmesinin nedeni öznelerin insan oluşu. Eylemin anlamından dolayı ufak tefek görüntü farkları olabilir. Halk yollara döküldü. Dönüşlü olup olmadığına bakmak için soracağımız soru şu. Halk kendisini mi yollara döktü? Hayır. Demek ki dönüşlü değilmiş. Peki edilgen mi? Onu da şu soruyla denetleyebiliriz. Halkı birileri mi yollara döktü? Hayır. Halk mısır tanesi serper gibi yollara döken birileri yok. Dönüşlülük yok, edilgenlik de yoksa, elbette eylem ne ve le eklerinden birini almışsa, kendi kendine olma söz konusudur diyebiliriz. Edilgenlikle karıştırılmasını önlemek için bir iki örnek daha vermeden geçmeyeyim. Döküldü sözcüğünü kullanacağım iki tümcede de. Ağacın bütün yaprakları bir haftada döküldü. Ağacın yapraklarını döken kimse yok. Kendi kendine dökülmüş yapraklar. Bizim mahallenin çöpleri şu tepenin arkasına döküldü. Çöpler onları toplayıp götüren birileri olmadan dökülmez. Denemesi bedava. Evimizdeki çöpü bir hafta kimse dökmesin, bakalım ne oluyor. Şimdi de çekil eylemini kullanalım. Bu sabah deniz çekilmiş. Kim çekmiş denizi? Kimse. Çeken birileri olması gerekmez denizin çekilmesi için. Kendi kendine çekilir. Bankadaki bütün para çekilmiş. Birileri çekmeden olmaz. Bankadan paranın çekilmesi için mutlaka birilerinin bu eylemi yapması gerekir. İşte şözne. Başladığımızdan bu yana ilk kez ek değiştiriyoruz. N ve L ekleriyle işimiz bitti. Ş2'ne geçiyoruz şimdi. Bu ek aynı işi yapan özneler isteyecek bizden. Çünkü işteşlik bu demek. Bu saptamadan kalkarak işteşliğin genellikle insan özneler için söz konusu olabileceğini, insan dışında varlıklarda karşımıza çıktığında aynı işi yapmak az çok bir bilinç gerektirdiği için o varlığın canlı olması gerektiğini söyleyebiliriz. İşteş özneye bakarken önceki eklere göre değişen öznelerimizi de bir anımsayalım. Özcan dövündü, dönüşlü özne. Özcan dövüldü, sözde özne. Özcan dövüştü, işteş özne. Karşılıklı yapma. Dövünmek için özcan yeter. Döner kendini döver. Başkasına ihtiyaç yok. İkincisi için özcanı dövecek biri gerek. O biri olmadan özcan dövülemez. Sonuncuya, dövüşmeye baktığımızda yine özcandan başka bir kişi daha gerekiyor. Özcan birini dövüyor ama o birilerinin de elleri armut toplamıyor. O da özcanı dövüyor. Yani o küçücük şey iki aynı işi yapan bir başka öznenin varlığını anlamca tümcenin içine sokuyor. Birden fazla özne birbirini nesne olarak alıyor. Örneğimizde özcan ve arkadaşı olduğunu tahmin ettiğimiz karşısındaki kişi birbirlerini dövüyorlar. İşte şey iki ile işteşlik anlamı kazanan ve özneyi kendisine uymaya zorlayan birkaç eylem gövdesi. Yazışmak, tartışmak, sevişmek, anlaşmak. Bu arada iki noktaya açıklık getirmeye çalışayım. Eylem kök ya da kövdesinde bir şey sesi varsa o eyleme işteşlik anlamı kazandırmak için yeniden şey getirilmez. Eylemin bünyesinde bulunan şey işteşlik anlamını üstlenir ama işteşlik anlamı kazandırmak için oraya konmadığından işine gelmezse işteşlik anlamından uzaklaşabilirdi. Yarış, yapış, güreş, savaş, barış gibi. Bunların içindeki şey sesi başlangıçta büyük olasılıkla işteşlik iki olan şeydir. Örneğin savaş ile sav, başından savmaktaki gibi. Arasındaki ilişki görünür bir ilişkidir. Barış eyleminin kökü olan barın, bugünkü var eyleminin eski biçimi, kayda barırsa nereye gidersin olduğunu düşünürsek, barışın iki tarafın birbirine varmaya çalışması, iki tarafın birbirine doğru gitmesi demek olduğunu buluruz. Bu birincisiydi. İkincisi de şu, mektuplaşmak, selamlaşmak gibi örneklerdeki ek, laş, leş olarak almak zorunda olmayız. La, le en yaygın kullanılan attan eylem yapı ekimizdir. Öteki de şu anda incelemekte olduğumuz işteşlik eki şey. Birlikte yapmak. Ekmeği bölüştük. Böl eylemine getirilen şey eyleminin karşılıklı yapıldığını bildirmiyor. Karşılıklı yapma bildirseydi ben ekmeği bölüyorum, ekmek de beni bölüyor anlamına gelirdi. Oysa anlam bu değil. Yine de en az iki özne var. Bu kez ortadaki bir nesneye doğru birlikte hareket ediyorlar. Özneler eylemi birlikte yapıyor. İşte birlikte yapma bildiren eylem gövdelerinden örnekler. Paylaş, uçuş, kaçış, koşuş, bekleş, sığış, doluş, ağlaş. Öznenin değişerek yeni bir nitelik kazanması. Sıfat görevine girmeye elverişli, güzel, iyi, çirkin, aptal gibi sözcükleri düşünelim önce. Bu sözcükler at. Eylem olmaları için yanlarına bir la-le eki getirmemiz yeter. Bu biçimleriyle kullanılıp kullanılmadıklarını önemsemeyelim. Adı işteşlik eki olan ama şimdi göreceğimiz başka amaçlar içinde kullanılan ekimiz şey bir eylemden eylem yapma eki. Yani bir sözcüğün bu eki alabilmesi için eylem olması, değilse bu eki almadan önce eylem yapılması gerekir. Yaptığımız işlem bu. Nitelik bildiren, bu yüzden de sıfat görevine kolayca girebilen sözcüklerimizin aldığı yeni biçim şöyle olur. Güzel le, iyi le, çirkin le, aptal la. Sözcüklerimiz artık eylem. Bu demektir ki, şey ekini koyabiliriz yanlarına. Koyalım. Güzelleş, iyileş, çirkinleş, aptallaş. Şimdi sıra bu yeni eylemlerimizi tümceye tamamlamaya geldi. Nazan giderek güzelleşiyor. Dilber Hanım her gün biraz daha iyileşecek. Hikmet buluğ çağında pek çirkinleşmişti. Haberi duyunca Nimet Hanım aptallaştı. İlk örnekteki Nazan'a bakarsak belki şu anda güzel Nazan diyebileceğimiz bir görünümdedir. Ancak bu görünümüne yeni kavuştuğu da belli. Hep güzel değilmiş Nazan. Son zamanlarda ne olduysa değişmiş ve güzel olmuş. Dilber Hanım henüz iyi değil. Bir süre sonra kazanacak bu niteliği. Örneklerin hepsini incelemeyeyim. Ne dediğimi anladınız çünkü. Ekimiz şey kökü ad olan sözcüklere gelmişse özne, adın belirttiği niteliğe doğru bir değişim gösterir. Başka bir deyişle, şey öznenin değişerek yeni bir görünüm kazanmasını sağlar. Bir durumdan başka bir duruma kendi kendine geçiş. İncelediğimiz ekin kullanıldığı kimi eylem gövdelerine baktığımızda, bu gövdelerin şimdiye kadar söylediğimiz anlamlardan hiçbirini taşımadığını, bambaşka bir anlam ilettiğini kolayca görebiliriz. Şu örneğe bakalım. Sinirlerim yatıştı. Mercimek Ahmet, Kabusname çevirisinde 15. yüzyıl Türkçesi ile hane halkı yatıştı diyordu. Hep birlikte gidip yattılar anlamında. Sinirlerim de hane halkı gibi hep birlikte yatmaya mı gitti? Yatma işi karşılıklı yapılacak bir eylem değil. Ama onu mu denedi acaba sinirlerim? Biri öbürüne yattı, öbürü berikine. Olmaz ki. Ne oldu peki? Sinirlerim ayaktaymış az önce. Artık değil, rahatlamış, sakinleşmiş. Yani az önceki durumdan farklı bir duruma geçmiş. Kendi kendini bir durumdan başka bir duruma geçmiş. Olan bu. Ayaklarım uyuştu. Karşılıklı mı uyudu ayaklarım, birlikte mi diye aynı saçma soruları sormayayım yeniden. Ayaklarım daha önce olmadıkları bir duruma geçmiş. Herhangi bir etken olmaksızın kendi kendini. Eylem gövdesinde nereden geldiğini bilmediğimiz bir şey sesi de bu anlamı verebilir. Dişlerim kamaştı ya da gözlerim kamaştı örneklerindeki gibi. Oldurgan özne. Konunun başında koyu renkle yazdığım eklerin noktalı virgülle ayrılmış ikinci bölümüne geldik. Geçişlilik ekleri. Bu ekle andığımıza göre eklerin işlevini de söylemiş olduk. Geçişlilik ekleri öncelikle hangi eylem köklerine gelecek diye sorayım mı? Yoksa çok mu anlamsız kaçacak sorum? Elbette geçişsiz eylemleri geçişli yapmak için kullanacağız onları. Elbette geçişsiz eylemleri geçişli yapmak için kullanacağız onları. Nihal uyudu dediğimizde, uyuma eylemini yapan Nihal, uyumak geçişsiz bir eylem olduğu için herhangi bir nesneye gerek duymadan gidip uyuyordu. Ama Nihal uyuttu diyorsak, artık yalnızca Nihal yetmiyor, biri daha olmalı. Nihal'in kimi uyuttuğunu da söylememiz gerekir. Bebeği, çocuğunu, kızı, bizi, bütün sınıfı. Kimi? Birini uyutması gerek Nihal'in ki artık geçişli bir eylem olan yüklemin yargısı tamamlanabilsin. Nihal çocuğu uyuttu. Daha önce uyuma eylemini yapan Nihal artık uyumuyor. Bu yeni durumda Nihal öznesinin görevi uyuma eylemini başkasına, çocuğa yaptırmak. Uyutma eylemini yapan Nihal, uyuma eylemini yapan çocuktur. İşte oldurgan özneye gereksinme gösterecek oldurgan eylemlerden birkaç örnek. Oturt, ağlat, yürüt, yatır, kaldır, göster. Ol eyleminin geçişsiz olduğunu, geçişli eylemi geçişli yapma işine de bu yüzden oldurgan adının uygun görüldüğünü de anımsatmış olayım. Ettirgen özne. Son yaptığım açıklamaya ek yaparak başlayayım. Ol geçişsiz bir eylemdir. Ama et geçişli bir eylemdir. Oldurgan adı geçişsiz eylemi geçişli yapmaya uygun bir terimse, ettirgen de geçişliği bir kez daha geçişli yapmanın adıdır. Olur mu böyle bir şey? Bir kez daha geçişli olmayı, yeniden nesne almak diye düşünmeyeceksek olur elbette. Geçişli bir eylem, geçişliliği arttı diye yeniden ya da başka nesneler almaz. Ne alır? Yaklaşma anlatan dolaylı tümleç alır. Meryem pencereyi açtı. Meryem özne, pencere nesne. Meryem pencereyi açtırdı. Meryem özne, pencere nesne. Her iki tümcede de Meryem özne, pencere nesne olduğuna göre bu iki tümce arasında eylemin yapılışı bakımından fark bulunmadığını söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. İlkinde Meryem eylemi kendisi yapıyor. İkincisinde ise pencereyi aşma işini başkası yapıyor. Geçişlilik derecesinin artması bu demek. Pencere ile Meryem'in arasında biri daha girdi ve o biri açtı Meryem'i. Pencere ile Meryem'in arasına biri daha girdi ve o biri açtı pencereyi. Meryem pencereyi Hüsnü'ye açtırdı. Bir örneği daha böyle inceleyelim mi? Edebiyatı sevdik. Edebiyatı bize öğretmenimiz sevdirdi. Hareket birine yönelik. Bize. Dikkat edilirse burada dolaylı tümleç anlamca özne özelliği taşır. Sevdirme işini yapan öğretmen, sevme işini yapan ise biziz. Geçişlilik derecesi yeni eklerle arttırılabilir. Ancak her arttırılışta araya yeni birilerinin girmesi gerek. Girmiyorsa anlatım bozukluğu sayılır. Arttırma sözcüğünü kullanınca aklıma geldi. Şu sözcüğe yakından bakmanın tam sırasıdır. Arttırma mı? Arttırma mı? Sözcüğün kökü art. Buraya incelemekte olduğumuz eklerden R getirildiği düşünülerek doğrusunun arttırma olacağı söyleniyor. Oysa aynı kapsamdaki tır ekini de getirmiş olabiliriz. O zaman arttır da yanlış sayılmamalı ve gönül rahatlığıyla kullanılmalı. Genellikle arttırmak sözcüğünün yeğlenmesinde istenen izlemin kulakta dolu dolu bırakmasının etkisi de var kuşkusuz. Gelelim asıl söylediğime. Yemeği yaptım. Etkin bir eylem olan yap, düz bir tümcede nesnesiyle birlikte kullanılmış. Yemeği yaptırdım. Birilerine, hizmetçilerim vardır, onlara yemek yapın dedim, yaptılar. Yemeği yaptırttım, araya birileri daha girdi. Yemeği yapacak olanlara ben bir başkası aracılığıyla yemeği yapmalarını söyledim. Hizmetçilerimin yanı sıra bir de kahyam var. Önce ona söyledim, o hizmetçilere, aşçılara, uşaklara söyledi. Onlar da yaptılar. Yemeği yaptırttırdım, araya yeni birileri daha girmemişse bu söyleyiş yanlış. Yeni birileri girmiş olabilir mi? Olabilir. Şöyle, yemek yapanlar var, bir de onlara yemek yapmalarını söyleyenler. Bir de onlara bunu söylemeleri gerektiğini söyleyenler. Bu kadar kalabalıksak bu söyleyiş doğru, değilse yanlış. Öf dedirteceğimi bile bile abartayım biraz. Ben oturduğum yerden kahyaya yemeği yaptırtın diyorum. Kahya uşaklara yemeği yaptırın diye emrediyor. Uşaklar aşçılara yemeği yapın diyor. Böyle aktarıla aktarıla gelen emri alan gariban aşçılar başka çareleri kalmadığı için yemeği yapıyorlar.